güne bakan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 27 Eylül 2022 Salı'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Yeni haftanın ikinci iş gününde sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı herkese gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com'dan ayrıca TRT Dinle uygulamasından dinleyebiliyorsunuz. Duygu, düşünce ve isteklerinizi ise sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, canlı veya cansız her varlığın bir adı var. Adlandırma, mitolojiye ve dini kaynaklara göre yaratılışla başladı. Bir kimsenin veya nesnenin adının olması, onun kainatta var olduğunun bir göstergesi. Adın yok olması ise, o adı taşıyanın yok olması demek. Dünya var olduğundan beri bütün kültürlerde önemli bir yeri olan adlandırma, ad koyma, tarih boyunca Türklerde hangi ritüellerle gerçekleşti? Özellikle çocuklara ad koyma töresi nasıldı? Bugün ilk bölümde Altaylardan Balkanlara köşemizde sizlerle olacağız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda bizlerle olacak. Altaylardan Balkanlara uzanan Türk coğrafyasında ad koyma geleneğini konuşacağız. Efendim, Konya'da Mevlana dergahında yetişen aşçı Ömr, Alaaddin Keykubat'ın yazlık sarayı Kubadağbat Sarayı'na aşçı olur. Orada tanıdığı Çelebi'nin kız kardeşi Mahperi'ye aşık olunca maddi ve manevi aşk arasında kalır. Ömrün bu iki aşk arasında yaşadığı sıkıntı ve ulaştığı mertebe aşk ve aşk oyununda izleyiciyle buluştu. Seyircinin beş duyusuna da hitap eden oyunda sahnede bal helvası kavruldu. Oyun çıkışında konuklar hikayeyi anlatan minyatür sergisini gezerken sahnede kavrulan bal helvasından tattılar. Efendim, ikinci bölümde Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doktor İbrahim Öztahtalı telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. 25 Eylül'de Bursa'da sahnelenen Aş ve Aşk oyununu konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Dayadım sana belimi, kudretinle tut elimi, yoğuram ana dilimi, anamın ak sütüyle. Tanrım Türk gönlümü yastan, kılıcımı kirden pastan, kurtarırsan ben bir destan derim ağız tadıyla. Ses vermez o zilleri, niye susmuş bülbülleri, ko tutuşsun gönülleri, ergene kon oduyla. Kış günleri yaza ersin, kırk ince kız kilim sersin, bayındır han şölen versin, kırk devenin buduyla. Edem Korkut der ki evet, vardır düğün dernek davet, Fakat Oğuzlarda devlet olmaz dedikodu ile. Pis sularda kir arınmaz, sisli günde yol görünmez. Düşman üstüne yürünmez, casus ile cadı ile. Er odur ki ün salası, kına girmeye palası. Ol hey bozkurt balası, büyütülmez dadıyla. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın. Ol deyince olduranın, 99 adıyla.
Altaylardan Balkanlara. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Altaylardan Balkanlara köşemizde devam ediyor. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Sayın hocam, bugün sizlerle Altaylardan Balkanlara uzanan Türk coğrafyasında ad koyma geleneğini konuşacağız. İsterseniz sohbetimize şuradan başlayalım. Her birimizin adı var ve Türklerde de bu gelenek çok önemliydi. Türklerde isim koyma merasimleri nasıl gerçekleştiriliyordu kıymetli hocam?
İsim koymak söylediğiniz gibi merasim, baştan sona tören, yani resmi törenlere biz merasim diyoruz. Ve gerçekten de toy düzenleniyor. İsim koymak için ayrı bir devlet töreni düzenleniyor. Eğer bir bey oğluysa veya kızıysa, gerçekten çocuğa isim koymak başlı başına bir hazırlık, bir toy, bir düğün, şenlik olarak ele alınıyor.
Evet.
Böyle bir anlamlı gün çünkü. İsim koymanın çok önem arz eden bir konu olduğunu biliyoruz. Bu konuda işte Dede Korkut'un gelerek boy boylaması, soy soylaması, isim koyması ve o ismin de seçkin bir anlam taşıması gerçekten herkesin de isim koyamayacağını gösteriyor. Yani evet, isim koyma ehliyeti herkese ait olamıyor. Hmm. Evet, ailenin bir hakkıdır ama hukuken bu tanımlanmıştır. Ve bugünkü kanunlarımıza baktığımız zaman yeni doğan bir çocuğa bir ay içerisinde bir isim konması, kimlik çıkarılması gerekiyor. Sonuçta kimlik çıkarken de evet, isim konulmuş oluyor. Bir ay içerisinde konuluyor ama Türk kültür ve geleneğinde isim koyma denilince süreçler içerisinde kazanılması da dikkate alınıyor. Yani isim koymanın bir anlam taşıması söz konusu. Hı hı. Bir vakti var ve ona uygun bir şekilde isim konulması için çocuğun kimliğinin de belirginleşmeye başladığı yaşlarda gerçek ismi konuyor. Önceki ismi, yani ilk isminin farklı isimler olduğunu söyleyebiliriz çoğunlukla Türk topluluklarında, Türklerde. Mesela göbek adı ayrıdır. Ondan sonra çocuğa bir ikinci isim, geçici isim konuyor. Buna eğreti adı deniyor. Yani eğreti asıl isimden önceki, evet, geçici bir lakap isim oluyor. Hı hı. Asıl ismi ise o artık gerçekten akıl bali olmuş, bir delikanlılık çağına gelmiş, cesaretini veya bir kabiliyetini, yeteneğini ortaya koymuş bir hüner var. İşte o hünere uygun, yaptığı işe uygun bir isim alıyor. O ismi bütün toplum duyuyor, görüyor, kabul ediyor ve bir toyla veriliyor bu isim. Yani bir çocuğa bir ismin verilmesi böyle anlamlı bir olayından sonra, başarısından sonra onun anısına veriliyor. Mesela güreş yapıyor, bir boğayı deviriyor mesela.
Bir kahramanlık göstergesi var.
Veya işte ilginç bir başarı elde ediyor. Toplumda dikkat çeken bir tebrike şayan, takdire şayan bir konu sahibi oluyor o çocuk. Hı. Ve bir buradan dolayı asıl ismini elde ediyor. Yani isim aslında kazanılan bir şey bir taraftan, ama bir taraftan da verilen bir şey. Toplumun öncülerinden birisi veriyor bu ismi. Buna biz Korkut Ata diyoruz veya diğer ismiyle, Korkut Ata'nın diğer ismini biliyoruz hepimiz. Korkut Ata Dede Korkut'tur. Dede Korkut destanında da buna dair birçok örnek vardır. Dede Korkut'un koyduğu isimler vardır.
Evet.
Yine tabii şöyle ifade edelim. Çocuk doğduğunda evet bir geçici isim alıyor. Eğreti ismi diyoruz biz ona, ama bu eğreti isim neye göre tercih ediliyor? Mesela buna baktığımız zaman ilginç örnekler var. Doğduğu yerdeki bir kayalığın, dağın, ağaçlık, ormanlık bir yerin ya da özelliğine göre akarsuyun kıyısında doğmuşsa akarsuyun ismini alabiliyor. Hmm. Yani o bölgenin ismini alabiliyor, şehrin adını alabiliyor. Buna dair onlarca örnek var, yüzlerce örnek var Türk tarihinde. Örneğin Hun hükümdarı Atilla, İtil Nehri kenarında doğduğu için Atil ismini almıştır. İdil'in çocuğu anlamında Atilla. Evet. Denmiştir ona. Atil, Atilla. İdil, yani Volga Nehri'nin Türkçe ismi İdil Nehri. İdil kenarında doğmuştur. Yine Sultan Sancar, Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı, büyük hükümdarı. Sancar, Sincar şehrinde doğduğu için tarihçilerin anlatılarına göre, Semani, tarihçi Semani diye birisi var, o anlatıyor. Diyor ki, Sultan burada çocuğu doğunca bu şehrin adı ne dedi? Dediler ki Sincar'dayız. O zaman bu çocuğun adı Sancar olsun dedi diyor. Evet. Yani böyle anlatıyor. Yani bir coğrafyanın şahsa isim olması, kişiliğe, çocuğa isim olması. Bu tabii bazen kalıcı isme de dönüşebiliyor. Hem doğar doğmaz isim veriyor, eğreti ad diye veriliyor ama kalıcı ada da dönüşebiliyor bu. Hmm. Bu da görülüyor. Çünkü Atilla mesela en çok bildiğimiz isim. Ancak birden fazla isim olduğu için biz ona öyle diyoruz. Halbuki onun başka lakapları var. Tarih kitapları ona başka unvanlar vermişler. Fatih demişler. Ama biz Fatih'i değil de bunu tercih etmişiz. Tarihçilerimiz tercih etmiş aslında. Mesela Sultan Alparslan'ın en çok kendisini tercih ettiği isim Alparslan değildi bir dönem. Başka isimlerini tercih etti hayattayken. Mesela onun bir ismi Ebu'l-Fetih'tir. Yani Fatih. Ani Kalesi'ni fethettikten sonra ismi Fatih oldu. Sultan Alparslan'ın şehzadelik ismi Alparslan. İlk ismi Alp, sonra Arslan, Alp Arslan lakap oluyor bunlar aynı zamanda. Hı hı. Böylece biz şunu anlıyoruz ki insan olgunluk çağına kadar ismini değiştirmeye devam eder. İsimler almaya devam eder ve asıl isminden sonra da lakaplar alır. Lakap isimleri vardır. Bu lakap isimleri de başarılarından sonra elde ettiği daha üstün başarılarından dolayı verilir. Yani asıl ismini bir başarıyla elde ediyorsa, evet, ya da kalıcı bir isim haline geldiyse asıl ismi çocukluktan bu yana. Bir lakap olarak yeni bir olay gerçekleşir ve ona bir lakap verilir. Bu lakap özellikle Orta Asya Türklerinde de görülen bir şey. Birden fazla isim alma geleneğinin Türklerde olduğunu gösteriyor. Bu lakap takma olabilir veya asıl isminin yerine de geçebilir. Yani daha meşhur bir isim haline dönüşebilir. Mesela buna dair örnekleri şöyle birkaç tane verebiliriz. Sultan Tuğrul Bey, İslamiyet döneminin devam ettiği, İslamlaşma döneminin devam ettiği süreçte Türkler arasında Selçuklu Devleti'nin kurucusudur. Ama Mehmet'tir bir ismi de. Biz Tuğrul Bey diyebiliriz. Hı hı. Mesela Çağrı Bey'in ikinci ismi Davut'tur. Yani İslami isim, yanı sıra Türkçe isim var. Yani Türklerde isim koyma geleneği kültürel değişim, siyasal değişim, gelişim ve geleneklere göre değişerek de, tekamül ederek de devam etmiştir ve artmıştır, çeşitlenmiştir yani. Eski Türk geleneğinde bir başka şey daha var. İsim koymada anlam aranır ve eğiticilik özelliği aranır. Yani küçümseyici isimler Türklerde genelde konulmaz. Ama Moğol topluluklarında ve Cengiz Han'da, Moğollarda henüz İslamiyet'e girmeden önceki kültürlerinde yırtıcı kuşların, böyle korkutucu isimler filan, yırtıcı hayvanların isimleri şahıslara isim olarak veriliyor. Türklerde de var ama bu yırtıcı hayvanların, vahşi hayvanların isimleri Türklerde seçilerek veriliyor. Hepsi verilmiyor yani. Moğollarda ise biraz daha nasıl diyelim, vahşi hayvan isimleri veya korkutucu, ürkütücü isimler tercih edilmiş. Bunun sebebini araştırdığımızda görüyoruz ki çocuğun göz değmemesi, nazar değmemesi gibi bir amaçla, evet, kötü isim sahibi olması
hocam, söz konusu. Hocam hatta bu bahsettiğiniz günümüzde de tekrarlanıyor. Evet. Bazı çocuklara göbek adıyla hitap ediyorlar ki kendi esas adını gizliyorlar nazar değmesin diye. Bunu gözlemliyoruz, evet, duyuyoruz.
Evet, çok dikkat çeken, isim koymak istemeyen, evet, kültürler de var böyle. Moğollarda bu var mesela. Lakap da var, isim de var ama isimleri genellikle kötüleyici şekilde koymuşlar.
Evet.
Çocukların isimleri kötü anlamlara ya da böyle vahşi anlamlara, küçümsetici, insanların hor bakmasını sağlayıcı anlamlara geliyor. Bu da o çocuğun nazardan korunması, kötülüklerden korunması ve artık biraz güvenli şekilde kenarda kalması, evet, için yapılmış gibi anlaşılıyor. Bu gerçekten farklı kültürlerde farklı isim koyma alışkanlıkları olduğunu da gösteriyor. Hocam, ama Moğollar tabii Türklerle, evet, yakın bir kültür.
Bununla ilgili yönden şöyle kaynaklarda kısa bir tarama yaptım. Kız çocuklarına göz değmemesi için şu isimler konulmuş. Oğulhan, evet, Dursunhan, Fikret, Emre, Ümithan.
Evet, kız erkek isimleri birbirine değişken şekilde Türklerde çok sayıda kullanılmıştır. Yani erkek ismiyle kız ismi arasında ortak kullanılan o kadar çok isim var ki. Mesela deniz sözcüğü hem kızlara hem erkeklere çok sayıda kullanılmıştır. Hmm. Biz Selçuklular Devleti'nin ismini Selçuk Bey'den dolayı işte bir erkek ismi olarak biliyoruz Selçuk, evet, Bey, ama onlarca Selçuk Hatun vardır. Onlarca.
Onu bilmiyoruz ama.
Yani evet, Osmanlı'da da var, evet, Selçuk Hatun. Yani bu halde biz şunu anlıyoruz. İsmin güzel olması önemlidir. Erillik, dişillik anlamında bir fark önemli değildir.
Peki hocam,
İnsan olarak insana şerefli, güzel, anlamlı, manalı isimler vermek. İslamiyet'te de ilk insandan bu yana da aslında mana olarak alem dünyasında, dünya hayatında insanlara verilen isimlerin anlamının güzel olması. Dil bakımından, evet, farklı olabilir. Yani Türkçe olabilir, başka bir dilde olabilir, Arapçadan geliyor olabilir vesaire. Ama anlamının güzel olması asıldır. Türklerde de buna dikkat edilmiş.
Evet. Anlam hocam güzel. İslamiyet'te de isim koymanın ayrı bir önemi var. Çünkü ahirette kişiler anne babasının koydukları isimle anılacak. İslamiyet'ten önceki Türklerde isim koyma nasıldı? İslamiyet'ten sonra nasıldı? Yani Türkler İslam'la müşerref olduktan sonra isim değişikliği oldu mu?
Elbette bunu takip edebiliyoruz. Mesela az önce de ifade ettiğim gibi Selçuklu Devleti'nin büyüdüğü, genişlediği çağda Karahanlıların isimlerine bakıyoruz. Karahanlılar da İslamiyet'e giren ilk Türk devletlerinden. Karahanlı hükümdarlarının isimlerinde Türkçe, Orta Asya unsurlarını çok sayıda görürken Selçuklulara geldiğimizde artık Türkçe isimlerin öne çıkmadığını, İslami ünvanlarla birlikte Farsçadan gelen ünvan, lakap ve isimlerin öne çıktığını görüyoruz. Gerek devlet teşkilatındaki isimlerde bu var, gerekse şahıs isimlerinde, hükümdar isimlerinde var ve toplumda da bu şekilde devam etmiştir. Bir de şöyle bir gelenek var, adaşlık geleneği var. Adaşlık geleneğinde kişinin kimliğinin, şahsiyetinin, davranışının olgunlaşması için aynı ismi alması istenmez başka kişilerle. Yani diyelim bir şehirdesiniz ya da bir kasabadasınız, bir topluluk içinde yaşıyorsunuz. Sizin aynı ismi alabilmeniz için diğer şahıstan izin almanız gerekiyor. Bunun bir merasimle olması gerekiyor. Aynı ismi verecekseniz merasimle olması gerekiyor.
Bu da çok ilginç.
Bu adaşlık geleneği diye bir gelenek var. Yani aynı ismi alan kişilerin arasında bir hukuk oluştuğunu anlıyoruz buradan. Bir toyla ve törenle yapıldığı için ve bir tabii ki burada toplantı yapılıyor. İki isim aynı anda anlamlı şekilde veriliyor. Buna adaşlık geleneği diyoruz biz. Böyle kendi içerisinde anlam taşıyan ortak isim koyma gelenekleri de var. Türklerdeki İslamiyet sonrası geleneğe baktığımız zaman isim değiştirme var ama anlamca güzelse isim bunu terk etmiyor Türkler. Genellikle lakaplarını da tercih etmeme durumu bundan dolayı söz konusu olabiliyor. Yani Türkçe isim kullanmak da sıklıkla karşımıza çıkar. Ve kültür değişme dediğimiz, kültür değişmesi dediğimiz hususta Selçuklular döneminde Türkler İslamlaşmaya devam ettiği için mesela Sultan Melikşah bir dönüm noktasıdır diyebiliriz Selçuklular açısından baktığımızda. Osmanlı'ya geldiğimizde isimler daha çok baktığımız zaman ya Arapça, Farsça kökenden geliyor. Türkçe varsa da biraz geri planda kalmış
biraz daha
görünüyor.
Az.
Tabii daha az sayıda görünüyor. Ve Osmanlı Devleti'nin mesela Orhan ismine bakıyoruz. Bu Orhan sözcüğü Türkçe. kabul ediyor. Ama Osman işte veya ondan sonra gelen Murat, yani Türkçe, Arapça, Farsça ortak kullanılan sözcükler. Türkçe sözcüklerin sayısının daha da azaldığını isimlerde, şahıs isimlerinde görebiliriz ama Türkçeleşmiş diyebiliriz. Çünkü bu Orhan sözcüğünü Farslar ya da Araplar kullanmıyor mesela. Türkler kullanıyor. Han sözcüğü bize ait, başka dillere de vermişiz. Sultan sözcüğünü en çok Türkler kullandı. Halbuki Arapçadan gelen bir sözcük gibi görüyoruz değil mi? Sultan sözcüğü Arapça. Tabii. Ve Farslar da kullandı. Evet. Ama Farslara da veren Türkler. Yani Türkler başkalarında olmayan bir anlam yükleyerek bir sözcüğü alıp kullanıp isim verip geliştirmişler, değiştirmişler. Coğrafyaya isim veren bir topluluk. Yani bir de şunu ifade edelim. İsim koymak, eşyalara isim koymak, canlılara isim koymak, sahip olduğunuz her şeye isim koymak geleneği var Türklerde. Mesela hayvancılıkla uğraşan Türkler hayvanlarına isim veriyorlar. Hayvanların en önemlisine başka bir seçkin isim veriyor. Onun arkasındakine bir lakap veriyor vesaire vesaire. Hayvanlarını ismiyle çağırıyor.
Hocam demek ki bu gelenek yaşatılıyor. Bir kedimiz, köpeğimiz olduğunda, bir evet. kuşumuz olduğunda onların da
köpeklere de veriliyor ve kuşlara da veriliyor. Hepsinin ismi var. Eşyaya veriliyor. Canlı cansız eşyanın hepsine verilebiliyor. Ağaca veriliyor mesela. Tabiattaki her şeye isim verilebiliyor. Nehirlere isim vermek, ağaçlara, ormanlara, dağlara, tabiata. Tabiatta gördüğünüz her şeye, kullandığınız her şeye isim vermek insanın bir özelliği. Yani esma içerisinde, esma koyma özelliğine sahip bir varlık olarak insan, yeryüzünü inşa ederken ismiyle inşa ediyor.
Hocam, isimleriyle yaşatılıyor. Hani diyoruz ya, adıyla yaşasın.
Evet.
Ömrü
evet.
uzun olsun, adıyla evet. yaşasın.
Hep de güzel isimler konulmuş ama o kadar güzel, anlamlı baktığımız zaman bir olaya, bir hikayeye, bir geçmişe sahip olmayı temsil ediyor. Dağ isimlerimiz de öyle, diğerleri de. Şahıs isimlerinde de bu gelenek büyük oranda gerçekleşmiş. Yani ismin kişinin bahtında, geleceğinde, talihinde bir dua anlamı taşıdığı düşünüldü ve inanıldı, kabul edildi. Gerçekten de böyle. Yani modern bilim, eğitim bilimi, pedagoji bunu bize söylüyor zaten. İnsanlara isimlerinden tercih ettikleriyle sesleniniz. Yani hangi isminizi kullanıyorsunuz? Üç tane ismi olan insana sormak gerekiyor. Hangi ismini seviyorsun? Yani ne kadar psikolojik ve nazik bir davranış biçimi Tabii. değil mi? Ve doğru olan şey bu. O halde o hoş olan ismiyle çağırmak gerekiyor. İnsan kötü isimle çağrılmak istemez. Evet. Yani gerek toplum içerisinde, gerek bireysel anlamda seslenildiğinde en güzel sevdiği isim neyse onunla seslenilmesini istiyor. Tabii. Aile içinde bile bu böyledir. Gerçekten de ismin eğiticilik, pedagojik, tedavi edici ve insanın geleceğini hazırlama, talihini belirleme gibi etkileri var. Bu tecrübe edilmiş, denenmiş bir durum. Güzel ismi olmayan insanlar ne yapsın peki? Güzel olmadığını düşünüyorsa ve anne babasından da işte bir isim almış ama anlamını da beğenmiyorsa ne yapacağız? Değiştirebilir. O kendisinin bileceği bir şey. Evet. Kendisi sevdiği bir ismi tercih edebilir. Bunu yapabilir. Bu hukuken de yapılabilecek şeyler bunlar. Tabii. Bu gelenek, kültür bizde, yani Osmanlı'da olsun, Orta Asya geleneğinde olsun, İslam tarihinde olsun çok güçlü bir isim koyma geleneğidir ve yeryüzünde çok zengin isim ve nasıl diyelim, onomastik bilimine sahip bir toplumuz. Yani tarih bize bunu vermiş. Onomastika diye bir şey var. Yani isim koyma bilimi ve isimleri araştırma bilimi. Bununla ilgili. Kavimlerin isminin konması, boy boylayıp soy soylanması ve bu anlamda bir ensap bilgisine sahip olmak. Yani babasının ismiyle çağrılması insanların, Türklerde de var. Ama bir kişinin isminin kendisi tarafından elde edilmesi beklenen bir şey. Onun özelliklerini temsilen konulması beklenen bir şey. Avrupa'daki isimlere bakıyoruz mesela, kendi içerisinde kendi kültürel unsurlarını taşıyan isimler verilmiş. Yeni isim koyma geleneklerimize, kültürlerimize bakıyoruz. Anlamca biz bunları biraz kaybetmiş görünüyoruz. Ben modern isimleri de takip ediyorum, Türkiye'deki ve dünyadaki yer yer değişkenliklere bakıyorum. İşte gezegenlerin ismi konuyor veya ilginç böyle kültürel unsurlar bakımından düşünülmeden konulan isimler var. Bir bakıyorsunuz bir tanrıça ismi konmuş. Yani antik dönemlerden bir tanrıça ismi konuyor filan. Bunları anlamca düşündüğümüzde bunu çocuk bilmiyor tabii anlamını. Burada sorumlu insanlara isim koyma alışkanlığını, kültürünü, bilgisini çok ciddi anlamda önemsememiz ve bilen insanlara koydurmamız gerekiyor. Kendimiz koyamıyorsak çok da önemli. Bir bilene sormamız gerekiyor, evet, anlamını. Ve güzel isim koymamız lazım. Yani işte soruyoruz, Kur'an-ı Kerim'den koydum diyor ama herhangi bir şey seçip koyuvermiş. O işte çok benimsenebilecek bir isim olmayabiliyor. Anlamca da uygun olmayabiliyor.
Örneğin Aleyna diyor.
Bir, tabii yani bir edat, bir edat ismi, evet, koyuyor veya işte bir edattır o,
evet,
baktığınız zaman. Ya da işte başka anlamlara gelebilecek, çocuğu zorda bırakacak bir anlam taşıyor olabilir.
Örneğin Kezban ismi yalancı manasına geliyor ama konuluyor.
Evet, yani çok eskidir mesela. Ben bazı isimleri burada söylemeyeceğim. Çünkü neden? Söylersem onlarca isim koymuşlar ama o kültür bir şeyden geliyor. Evet. Yani antik, evet, pagan kültürden gelen isimler konuyor.
Hı-hı.
Bunlar pek uygun olan şeyler değil. Bakıldığı, evet, zaman işte o dönemin kültürüyle bizim kültürümüzün hiçbir alakası yok. Ve propagandif isimler bunların bir kısmı da. Yani araştırarak, ciddi anlamda düşünülerek anlamlı isimleri koymak o çocuğun anne baba üzerindeki hakkıdır. Veya ismi kim koyduysa, büyük baba koyduysa, anne koyduysa, bir yakını koyduysa, o büyüklerimizin koyma hakkı var ama o çocuğun da büyüyünce o ismi değiştirme hakkı var, eğer çirkinse. Evet, evet. Bunu ifade etmek istiyorum. Benimsenecek, evet, bir isim değilse kısacası.
Evet, çok doğru anlattıklarınız. Hakikaten isim koyma mevzusu önemli. Hatta hayvan isimlerini koyuyorlar, işte Şahin, Kartal gibi.
Evet.
Hatta biraz daha ileri gidiyorlar. Yabancı bir futbol takımında sevdiği futbolcunun ismini koyuyor. Müslüman olmasına, Türk olmasına rağmen yabancı bir isim koyuyor. Bir İngiliz ismi, bir Alman ismi koyuyor.
Evet, bunlar da var tabii. Anlamca mesela baktığımız zaman ortak internasyonel isimler var. Evet, dünyada ortak konulan isimler var. Mesela Adem. Adem Aleyhisselam'ın ismi. Evet. Bütün insanlıkta biz şöyle ya da böyle harf değişikliğiyle Adam ismini görüyoruz. Yani, evet, Adem, Adam, evet, oluyor, Adam oluyor. Adam diyoruz zaten biz. İnsana Adam diyoruz. Her insan için bir lakap bu.
Süleyman, Solomon.
Tabii. Evet. Bütün kültürlerde olan var, ortak isimler de var, var böyle. Evet, bunlar var ama işte başka isimden, başka kültürden alınıyorsa bile anlamını çok düşünerek anlamlı, benimsenecek bir şekilde konuluyorsa orada bir yorum şeyi var, tercih hakkı var.
Hı hı.
Bütün bunlarla birlikte ben geleneklerin rastgele ortaya çıkmadığını da ifade etmek istiyorum. Bir tecrübe var, bir öğretim süreçleri var, toplumsal bir deneyim var. Ve toplumlar nasıl anımsar sorusunu sorduğumuz zaman toplumlar isimlerle ve toplu şekilde anmalarla, hı hı, anımsar. Bir çocuğa isim konuyorsa bu bir törenle oluyor ya. Aynen düğün, evet, gibi, merasim gibi. O çocuk bunu belli bir yaştan sonra da yaşıyorsa, biliyorsa bu ismin kendisine konulduğuyla ilgili süreç merasimde oluyor ya. Yani mesela 10 yaşına geldiğinde ya da 7 yaşına geldiğinde bir çocuğa bir isim konuyorsa, o çocuk onu çok canlı yaşıyor. Hafızasında yer ediyor. Aha, ben bu ismi alıyorum diyor. Buna göre yaşamalıyım. Öyle bir güzel isim veriliyor ki. Yani o çocuk artık o nasıl başka bir şey olamaz yani. Evet. Öyle olmak zorunda. Evet. Tamam.
Biz Müslümanlarda da bunun, evet, ayrı bir önemi var. Evin en büyüğü kimse bir dede olabilir. İşte bebek dünyaya geldiğinde dedeye verilir.
Evet, aynen.
Kunda kucağına alır ve ezanı okur kulağına. Daha sonra da 3 kez ismini fısıldar, değil mi?
Evet, tabii ezan okuyarak konulan isme ezan ismi deniyor. Bu isim de tabii ki bizde, bizim kültürümüzde yaşatılıyor. Devam eden bir, evet, uygulama. Ve gerçekten İslamiyet'te de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı bir şey bu.
Hı hı.
Yani bazen doğar doğmaz koymuştur. Bazen işte belli bir aydan sonra konulmuştur. Ancak burada asıl olan isimlerin hoş, güzel anlamları olması. Mesela savaş ismini çok kullanıyor toplumumuz bizde. Barış ismi de çok kullanılıyor.
Hı hı.
İslam peygamberi Barış ismini tercih etmiştir daha çok. Yani Barış derken biz Türkçesini söylüyoruz, evet, da Harp ismini mesela benimsememiştir. Vahşi'yi değiştirmiştir.
Güzel olanı tercih etmiştir.
Tabii güzel, evet, ve psikolojik olarak da etkisi olumlu olan isimleri. Yani
zaten bu
şiddeti
konuda da
değil,
Peygamber
de işte,
Efendimizin sözü var. Çocuklarınıza, evet, güzel benim isimler koyunuz diye.
Önemli bu şekilde.
Bu, evet.
Ve Dede Korkut'taki isim koyma alışkanlığıyla bunların hepsi örtüşüyor. Yani Türkler de İslamiyet'e girerken zaten tek tanrılı toplum oldukları için bu konuda hiçbir zorlanma yaşamadılar. Zaten güzel isim koyma geleneği de vardı. Bunu güçlendirerek yaşattılar, devam ettirdiler.
Hı hı.
Buna dair yüzlerce örneğe sahibiz. Bütün kültür unsurları, tarih belgeleri bunu gösteriyor, tanıklık ediyor.
Evet.
böyle bir çerçeveye sahibiz. Ad koyma, isim koyma tarih süreci içerisinde insanın önemli bir kültürel görevi, sorumluluğu, aynı zamanda da manevi bir sorumluluğu olarak insana verilmiş bir özelliktir, yetkidir ve sorumluluktur aslında. Ve bununla ilgili yazılmış kitaplar, eserler var. Son olarak ben dinleyicilerimize bunu tavsiye ederek Profesör Doktor Faruk Sümer Hoca'nın Türk kültüründe, Türklerde şahıs adları koyma geleneği, hı-hı, ve bunun tarih boyunca süreçlerini, örneklerini sözlük olarak iki cilt yayınlamıştır. Düşünün, isim koyulmuş ve o isimlerden iki ciltlik sözlük çıkıyor. Yüzlerce cilt de çıkabilirdi. Ve önemli bir çalışma. Bunun da bilinmesini istiyorum. Merak edenler araştırarak ismi koyabilirler, isimleri seçerek, evet, seçerek koyabilirler. Bu önemli bir husus. Bilinçli hareket, evet, etmek.
Hatta bilinçli, hocam, bilinçli yaşamak de var. Gerekiyor. Her sayfada, her gün işte kız çocuğu için şu isim, erkek, evet, çocuğu isim için şu, evet, isim. Bu da yaşatılıyor aslında.
Evet, var. Doğru. Güzel bir gelenek o da.
İsterseniz, evet, bu güzel kitap tavsiyesiyle sohbetimizi noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Sizinle bu hafta Altaylardan Balkanlara uzanan Türk coğrafyasında ad koyma geleneğini konuştuk.
Ben
teşekkür
ederim.
Önemli bilgiler aktardınız. İnşallah önümüzdeki haftalarda görüşmek dileğiyle.
Ben teşekkür ederim Mustafa Bey. Tekrar görüşmek üzere.
Sevgili dinleyicilerimiz, Altaylardan Balkanlara köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız bizlerleydi. Güne bakan müzikte devam ediyor.
Güne Bakan devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. 25 Eylül'de Bursa'da sahnelenen Aşk ve Aşk oyununu konuşacağız. Telefon attığımızda Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doktor İbrahim Öztahtalı var. İbrahim Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, merhaba.
Bize nereden sesleniyorsunuz?
Bir gün var Bursa'da. Evet, Bursa'dayız. Bursa'da yazdan kalma bir gün var. Tüm dinleyicilerimize buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.
Çok teşekkürler. Bizden de Bursa'ya tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler. Evet, sizinle bugün Aşk ve Aşk oyununu konuşacağız.
Evet.
25 Eylül'de Bursa'da sahnelendi ve devam ediyor. İsterseniz şuradan başlayalım. İsmi de dikkat çekici, Aşk ve Aşk. Neden, nasıl bir araya getirdiniz?
Şimdi aslında biliyorsunuz, aşksız olmaz. Aşk ateşsiz. İnsan yanmalı ki aşkın ateşi aşırı lezzetlendir.
Evet.
O yüzden aşk ve aşk birbirinden kopmayan iki parça. Hiçbir zaman ayrılmadılar.
Hı hı.
Dolayısıyla insanların, biliyorsunuz aslında, hani kalplerine giden yol da yine aşktan geçiyor aslında. O yüzden aşk ve aşk arasında şöyle bir bağ var oyunumuzda. Aslında her iki aşkı da konu alıyor. Birincisi, biliyorsunuz, geçmiş dönemlerde Anadolu'da iki kandil var. Birisi Hacı Bektaş Veli'dir,
evet.
Diğeri Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Bunlar Horasan'ın kandilini taşır Anadolu'da. Tabii gün geçtikçe kendilerine özgü rükunları gelişir. Bunların içerisinde Mevlana Celaleddin Rumi'nin kandil olduğu bir öbek oluşur. Bu öbek aslında ateşin etrafındaki öbektir, aşın etrafındaki öbektir. Çünkü Anadolu'nun bu kandili aslında Mevlevi dergahında dergaha intisap eden bir müridin önce dergahta terbiyesi mutfakta başlar.
Hmm.
O yüzden aşk ve aşk bir aradır. Çünkü iki aşk, hem manevi, Hazreti Allah'a duyulan aşk, hem de insani, insanın kalbini yakan aşk bir aradadır.
Evet, çok güzel izah ettiniz. Şimdi bu oyunda iki karakterimiz var, önemli karakterimiz.
Evet.
Konya'da Mevlana dergahında yetişen aşçı Ömür.
Evet.
Ve Alaaddin Keykubat'ın yazlık sarayında Kubadabat sarayına aşçı oluyor. Orada,
evet,
tanıdığı Çelebi'nin kız kardeşi,
evet,
Mahperi'ye aşık oluyor, değil mi? Bir de,
evet,
Mahperi var.
Doğru. Evet.
Biraz bunlardan bahseder misiniz bize? Oyun
tabii
nasıl
ki
gelişiyor?
Aslında şöyle, aslında hatırlayacaksınız belki, çok geçmiş olmadı ama 2013 yılında 1236 Selçuklu Mutfağı kitabı, sevgili Ömür Akkor'un yazdığı, editörlüğünü yaptığım ve dünyanın en iyi kitapları arasına giren bir aşk kitabı, yani bir yemek kitabı vardı.
Evet.
Bu yemek kitabının ön kısmında bir çekirdek hikaye vardı. Ömür'le çok çalıştık bu hikaye için. Sonra bu hikayeyi aslında oyuna dönüştürdüm. Hikayede de tabii Mevlana dergahında dergaha intisap eden bir delikanlı var, Ömür. Ömür tabii dervişlik onun için çok önemli ve kalbini dolduran bir şey. Dervişliğin ilk adımı ise mutfakta başlıyor. Çünkü orada derviş sabrı öğreniyor, aşkı öğreniyor. Sonra pişiyor, pişiyor, pişiyor. Bir gün Alaaddin Keykubat yazlık sarayı Kubadabad'da bir aşçı istiyor Mevlana'dan. Mevlana da gözüne kestirdiği, gönlünü doldurduğu Ömrü oraya göndermek üzere seçiyor. Biliyorsunuz Mevlevi dergahlarında sadece cuma günleri etli yemek pişer. Ömrü de saraya uğurlamak için o günü seçerler. Ömrü herkesle vedalaşır güllü yolda ve Hazreti Mevlana onu yolcu ederken kuşağının arasına küçük katlanmış bir kağıt sıkıştırır ve der ki, zamanı gelince açıla. Ömrü yola koyulur, Beyşehir'e doğru düşer yollara ve bir tepenin arkasında Beyşehir'i gördüğünde büyülenir. Beyşehir gölünün yeşili onu büyülemiştir. Saraya yerleşir, biraz zaman geçer, sarayda onu Çelebi karşılar. Çelebi yakın bir köyde oturuyordur. ona mihmandar olur. Sarayı tanıtır, öğretir. Aradan biraz zaman geçer. Bir gün Çelebi ile çarşıda dolaşırken Çelebi akşam yemeği için Ömrü köye davet eder. Çünkü Çelebi köyde yaşıyor.
Evet.
O akşam yemeğinde hayatının önemli bir yeşiline daha şahit olur. Mahperinin gözlerinin yeşiline. Ve o arada kalbinde büyüyen yaratıcı aşkı, Mevlana aşkı bir aşkla daha tanışır. Mahperinin aşkı. Tabii Ömür iki aşk arasında gidip gelmeye başlar. Sonra bunun içinden çıkamayacak bir duruma gelir. Bir gün Sultan akşam yemeğini Ömür'ün yapmasını ister. Ömür de en iyi bildiği aşı yapar. Çünkü Ömür orada aslında Hazreti Mevlana'yı ve dergahı temsil etmektedir. Ve yaptığı bu güzel aşı Çin'i bir tabağın içine koyar. Çeşnigâr alır tabağı sultana götürür. Aradan biraz zaman geçince Çeşnigâr elinde tabak telaşlı mutfağa girer ve sultan yemeği yemedi der. Tabii mutfak karışır hemen insanlar. Sultan yemeği yememiş. Ömür kalabalığı yarar ve Çeşnigâr'ın yanına gider. Şöyle bir bakar, Çeşnigâr der ki, sultan şöyle dedi. Yemeği koyduğunuz çini tabak o kadar güzeldi ki, yemeğiniz bu çini tabağın gölgesinde kaldı.
Ya,
bunu söyler söylemez Ömür tabağı kapar ve göle doğru koşar ve tabağı gölün derin sularına fırlatır. Aradan biraz zaman geçer. Sonra Ömür tabii mahperinin aşkıyla yanarken bir taraftan ondan ayrılmanın korkusunu da yaşamaktadır. Çünkü sultan onun yemeğini yememiştir. Sonra çok uzatmayayım. Bir akşam yine böyle haller içindeyken göl kenarında uzaklarda kaleye doğru giden bir silüet görür gölün üzerinde. Bu mahperidir aslında. Ömür de mahperinin arkasından koşmak ister. Sulara dalar ama mahperi gibi suların üzerinde yürüyemez. Ve göl sularında bocalamaya başlar. Aslında bir de bakar ki derinlerde o yeşil balıklı tabak onu kendine doğru çekiyor. Sonra bir anda kuşağında Hazreti Mevlana'nın sıkıştırdığı kağıt açılmaya başlar. Açılır. Ömrün gözlerinin önüne geldiğinde Ömrün küçük bir tebessümle şaşırır. Çünkü kağıdın üzerinde tek bir sözcük var. Hiç. Gülümser ve suların içinde kaybolur. İşte bunu anlatıyor aslında oyun.
Çok güzel, çok güzel anlattınız. Hakikaten günümüzde böyle aşklara hasretiz. Ben de Evet. Böyle size anlatınca uzaklara gittim. Dinleyicilerimiz de eminim gitmişlerdir.
Evet. Tabii çok başarılı bir prodüksiyonu da oldu oyunun. Feyman Kültür Merkezi İstanbul'da Fake Sahne tarafından sahneye konuldu oyun. Erdal yönetti. Oyuncumuz inanılmaz iyiydi. Serdar Topuzoğlu buradan selam ve sevgiler. Oyuncu koçu olarak Yaşar Bayramgül görev aldı. Işık ve efekte İsmail Özgün Erbay vardı. Tabii aslında oyunun şöyle bir özelliği var. Belki de bildiğim kadarıyla Türkiye'de tek. Çünkü bu oyun seyircisinin beş duyusuna da hitap etti.
Diyeceksiniz evet, nasıl olur böyle bir şey?
Nasıl olur böyle bir şey? Tabii oyun sonuçta mutfakta geçiyor.
Evet.
Ve biz tabii seyircilerimizin beş duyusuna hitap edebilmek için şöyle bir kurgu yaptık. Zaten oyunu izliyorlar. Hı-hı. Yani görüyorlar. Ve işitiyorlar, duyuyorlar. Peki koku? Oyuncumuz sahnede bir bal helvası kavurdu. Ve o bal helvasını kavururken tabii sahnenin içini, seyircilerin burnunu bir güzel bal helvası kokusu doldurdu. Tabii insanlar bundan çok etkilendiler. Ama asıl sürpriz oyunun sonunda fuayedeydi. Çünkü dışarı çıktıklarında onları bekleyen iki güzel sürpriz vardı. Birincisi sevgili Suzan Hoca, Suzan Çataloğlu'nun yaptığı minyatürler. Çünkü oyunun 10 önemli sahnesine 10 minyatür yapmıştı Suzan Çataloluk. Hem de sırasıyla kronolojik olarak onu izleme, onu seyretme imkanı buldular. Sergiyi gezdiler. O arada dışarıda bir sürpriz daha vardı. Onları bekleyen bal helvası ikramı.
Çok güzel. Çok güzel.
Böylece hem oyunu izlediler, hem dinlediler, hem kokusunu aldılar, hem de tattılar.
Çok güzel. Şimdi biz de gelsek yarın oraya. Bu oyunu izlesek ardından helva yer miyiz?
Tabii ki, Tabii ki. Çünkü artık oyunun beş duyuya hitap etmesi artık kaçınılmaz. Oyunu evet. Nerede izlerseniz izleyin mutlaka o bal helvasından da tadacaksınız demektir.
Evet. Peki gençlerin, çocukların ilgisi nasıl oyuna?
Gerçekten geri bildirimler çok iyiydi. Seyircilerin özellikle hani tebrik etmeleri çok uzun uzun uzun uzun sürdü. Tabii Ercan Erdal prodüksiyonunu yaparken oyunun gerçekten çok can alıcı fikirlerle, can alıcı resimlerle yapmıştı. Dolayısıyla da hem yönetim açısından hem oyuncu açısından son derece başarılı bir oyun oldu. Çocuklar da çok etkilendi. Çünkü evet. Sahnede birçok efekt de kullandık. İşte baloncuklar gibi düşünün. Hani oyuncunun yani Ömrün suların içinde bocalaması, kaybolması, bu aynı zamanda baloncukların içinde yaptığı bir şeydi. Havadan baloncuklar yağıyor. O ambiyansı, o suyun içindeki bocalamasını herkes gerçekten yaşayarak gördü. Dolayısıyla çok etkilendiler.
Sayın Öztahtalı, bu oyunun şöyle de bir anlamı, önemi var. Beş duyuya hitap ediyor dediniz ya.
Evet.
Bu beş duyuya hitap edince insanlar bunu ömürleri boyunca unutamazlar.
Evet, çok doğru. Tabii aslında şöyle düşünmek gerekir. Hani Selçuklu mutfağını düşündüğünüzde Selçuklularla ilgili çok fazla elimizde kaynak yok. Sadece mimari kalıntılardan hareket ederek. Bir de Mevlevi dergahlarının defterlerinde onlarla ilgili önemli bilgilere rastlıyoruz. Dolayısıyla aslında oyun aynı zamanda bir Selçuklu kültürünü de anlatıyor.
Evet.
Hem içeriğiyle hem diyaloglarıyla. Dolayısıyla da oyunu izleyenlerin aslında Selçuklu kültürüne olan bir aşinalığı da oluşmuş oluyor. Evet. Bu manada insan kalbini dolduran en büyük ve en güzel şeyin aslında aşk olduğunu da anlıyorlar.
Evet, evet. Aşk ve aşk.
Aşk.
Ne zamana kadar sahnede olacak?
Valla öyle tahmin ediyorum ki bu önümüzdeki dönem boyunca, yani 2022-2023 tiyatro sezonu boyunca Seyman Kültür Merkezi İstanbul Kadıköy'de biliyorsunuz. Orada sahnelenmeye devam edecek ama aynı zamanda bir turne programı da yapılacak. Hı hı. Tabii Ercan Erdal Beyefendi'nin söylemiyle söylüyorum. Davet edilen yerlere de gitmeyi ihmal etmeyeceklerini söylediler. Hı hı. Artık onlar bu oyunu herhalde olabildiği kadar uzun bir dönemde seyircisiyle buluşturmaya çalışacaklar.
Çok güzel. İbrahim Bey, emeklerinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir oyun ortaya koymuşsunuz. Bütün dinleyicilerimizin imkanları varsa gidip oyuna katılmalarını buradan duyuruyoruz. Gitsinler, evet. Oradan da bal helvası yesinler.
Evet. Tadı damağında kalacak izleyicilerin. Evet, hem eminim. Oyunculuk ve oyun olarak hem de gerçekten tad olarak.
Evet. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı, programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim bu nazik davetinizden dolayı.
Estağfurullah. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
Sevgili güzel dinleyicilerimiz, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doktor İbrahim Öztahtalı bizlerle birlikteydi. 25 Eylül'de Bursa'da sahnelenen ve devam eden Aşk ve Aşk oyununu konuştuk. Ve böylelikle bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde inşallah bizler yine mikrofon başında olacağız. Bir işiniz yoksa sizleri de bekleriz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Güne Bakan.